Ayrım 2.
Artık yaşamıyordu, bunu biliyordum. Ama onca tadına doyulmaz akşamlar geçirdiğim ve o zamandan beri öylesine özlemle aradığım o salonu yeniden görmek istiyordum. Evde eski kurul üyesinin yeğeniyle o yeğenin eşini buldum. İkisi de beni 40 yıllık dost gibi karşıladılar. Birkaç kişi daha çıka geldi. Ancak pek geç saatte ayrılabildik. Yeğen Pedrotti kahvesinden nefis bir zambayon getirtti. Geç saatlere dek oturmamızı asıl sağlayan San Severin düşesinin öyküsü oldu. Birisi ona bir anıştırmada bulundu. Yeğen de öyküyü baştan sona anlatmaya razı oldu benim onuruma. Gideceğim ülkede, dedim dostlarıma, buna benzer bir akşam geçireceğimi hiç sanmıyorum. Uzun gece saatlerini öldürmek için de anlattıklarınızdan bir öykü yaparım. Bunun üzerine yeğen, öyleyse, dedi, size amcamın tuttuğu yıllığı vereyim. Parma maddesinde, düşesin astığı astık, kestiği kestik olduğu dönemlerde o sarayda geçen entrikalardan birkaçını bulabilirsiniz. Ama dikkat edin, bu öykü hiç de törel olmayıp şimdi siz Fransa'da İncil'e bir temizlik, namusluluk gayretine girdiğinize göre size katil damgasını vurabilir. Bu öyküyü 1830'daki el yazmalarından hiçbir şey değiştirmeden olduğu gibi yayımlıyorum. Bunun da iki sakıncası olabilir. Birincisi okuyucu için. Kişiler İtalyan olduğundan okuyucuyu daha az ilgilendirir. O ülkenin duyguları Fransızların duygularından farklıdır. İtalyanlar içtenlikli, iyi yürekli, saf ve korkusuz insanlardır. Düşündüklerini söylerler. Öz saygıları kısa sürelidir. Zaman zaman kabarır. O zaman da tutku haline dönüşür ve puntilio, alınganlık, aşırı onur adını alır. En sonunda yoksulluk onların gözünde gülünç bir durum değildir. İkinci sakınca yazarla ilgilidir. İtiraf edeyim ki kahramanların karakterlerinin pürüzlerini, sertliklerini olduğu gibi bırakma cüretinde bulundum. Ama buna karşın açıkça belirteyim ki onların davranışlarının pek çoğu konusunda hiç çekinmeden, esirgemeden törel kınamayı bol bol akıttım. Parayı her şeyden fazla seven, kin ya da aşk uğruna asla günah işlemeyen Fransız karakterlerinin yüksek töre anlayışını ve inceliklerini onlara yakıştırmak neye yarar ki? Bu öyküdeki İtalyanlar hemen hemen bunun karşıtıdırlar. Zaten bana öyle geliyor ki güneyden kuzeye doğru 200 fersah kadar ilerlediğimiz her seferde yeni bir romanın oluştuğu gibi yeni bir görünüm de oluşuyor. Piskoposlar Kurulu üyesinin sevimli yeğeni San Severin düşesini tanımış, hatta pek çok da sevmişti. O nedenle kınanacak serüvenlerden hiçbir şeyi değiştirmememi benden özellikle rica etti. 23 Ocak 1839. 1. Bölüm. 1796'da Milano. 15 Mayıs 1796'da General Bonaparte, Lodi Köprüsü'nü geçen onca yüzyıldan sonra Sezar'la İskender'in bir ardılı bulunduğunu bütün dünyaya öğreten o genç ordunun başında Milano'ya girdi. İtalya'nın birkaç ayda tanık olduğu kahramanlık ve daha mucizeleri uyuyan bir ulusu uyandırdı. Fransızların gelişinden daha 8 gün önce Milanolular kendilerini majestelerinin birliklerinin önünde hep kaçmaya alışmış bir haydut sürüsü gibi görüyorlardı. En azından bu kirli bir kağıda basılan avuç içi büyüklüğünde küçücük bir gazetenin haftanın 3 gününde yinelediği bir şeydi. Orta çağda Cumhuriyetçi Lombardiyalılar Fransızlarınkine eşit bir kahramanlık göstermişlerdi. Kentlerinin Alman imparatorları tarafından yerle bir edildiğini görmeyi hak etmişlerdi. Sadık uyruklar haline dönüştüklerinden beri Milanoluların en büyük uğraşı soylu ya da zengin herhangi bir aileden bir genç kızın düğün günü gelip çattığında pembe taftadan küçük mendillere soneler basmaktı. O genç kız yaşamının bu önemli döneminden 2-3 yıl sonra kendisine bir kavalye ediniyordu. Kimi zaman kocanın ailesinin seçtiği kavalyenin adı evlilik sözleşmesinde saygın bir yer tutuyordu. Bu kadınsı geleneklerle Fransız ordusunun umulmadık gelişinin verdiği derin heyecanlar arasında dağlar kadar ayrım vardı. Kısa zaman sonra yepyeni ve coşkulu davranışlar beliriverdi ansızın. 15 Mayıs 1796'da bütün ulus o zamana değin saygı duyduğu şeylerin hepsinin son derece gülünç, kimi zaman da iğrenç olduklarının ayrımına vardı. Son Avusturya alayının gidişi, eski köhne düşüncelerin yıkılışını belirledi. Yaşamını tehlikeye atmak günün modası oldu. Tatsız tuzsuz hale gelen heyecan yüzyıllarından sonra mutlu olabilmek için insanın yurdunu gerçekten sevmesi ve kahramanca eylemler araması gerektiğini anladılar. Charles Quint ile 2. Philip'in kıskanç zorbalığının sürüp gitmesi sonucu yoğun bir karanlığın içine gömülmüşlerdi. Bu hükümdarların yontularını devirdiler ve birdenbire kendilerini bir ışık seli içinde buluverdiler. 50 yıla yakındır ve ensiklopedya ile Voltaire Fransa'da parıldadıkça papazlar iyi yürekli saf Milano halkına okumanın ya da dünyada herhangi bir şeyi öğrenmenin son derece yararsız bir uğraş olduğunu ve rahibine vergisini tam tamına ödeyip küçük günahlarını hiç kusur etmeden eksiksiz ona anlatmakla cennette güzel bir yer elde edeceklerini kesinlikle güvenmeleri gerektiğini bas bas bağırıyorlardı. Eskiden son derece korkunç ve itirazcı bu halkı büsbütün sinirlendirip çileden çıkarmak için Avusturya ona sudan ucuz bir fiyatla ordusuna asla asker vermeme ayrıcalığını satmıştı. 1796'da Milano ordusu kırmızılar giyinmiş, ciğeri beş para etmez 24 serseriden oluşuyordu. Bunlar şahane 4 Macar humbaracı alayıyla birlikte kenti koruyorlardı. Ahlak kuralları alabildiğini özgürdü ama tutku son derece enderdi. Hem zaten her şeyi papaza anlatma zorunluluğunun sıkıntısından başka, aksi halde cezası bu dünyada mahvolmak demektir, iyi yürekli saf Milano halkı bir de onur kırıcı olmaktan hiç de uzak olmayan monarşik, kimi küçük engellerle karşı karşıya kalıyordu. Söz gelimi Milano'da oturan ve kuzeni imparator adına yönetimi elinde tutan Arşidük'ün aklına çok kar edebileceği bir fikir gelmişti, buğday ticareti yapmak. Dolayısıyla alteslerin depolarını tıka basa dolduruncaya değin köylülerin tahıllarını satmaları yasaklanmıştı. 1796 Mayıs'ında Fransızların kente girişinden 3 gün sonra o zamandan beri üne kavuşan, orduyla birlikte gelen Gros adında biraz çılgınca genç bir minyatür ressamı, o sıralarda pek moda olan Servi adındaki kahvehanede, üstelik pek de şişman olan Arşidük'ün anlatılan marifetlerini öğrenince kötü, sarı bir kağıda basılmış, duvara asılı listeyi alır. Kağıdın arkasında şişman Arşidük'ün resmini çizer. Bir Fransız askeri Arşidük'ün karnına bir süngü saplıyor. Oradan kan yerine akıl almaz miktarda buğday çıkıyordu. Şaka ya da karikatür adı verilen şey o dalkavukça kurnaz zorbalık ülkesinde bilinmiyordu. Gros'un Servi kahvehanesinin masası üzerinde bıraktığı resim gökten inmiş bir tansık gibi göründü. O gece basıldı. Ertesi günde 20 bin nüsa satıldı. Gene aynı gün Fransız ordusunun gereksinimleri için basılan 6 milyonluk bir yardım çağrısı duvarlara asılıyordu. Fransız ordusu 6 savaş kazanmış, 20 eyalet zapt edilmişti. O nedenle sadece ayakkabı, pantolon, ceket ve şapkadan yoksundu. Böylesine yoksul o Fransızlarla Lombardiya'da patlak veren mutluluk ve kıvanç kütlesi o dereceye ulaştı ki bu 6 milyonluk yardımın ağırlığının sadece papazlarla kimi soylular ayırdığında oldular. Az sonra bu katkıyı daha pek çokları izledi. Bu Fransız askerleri bütün gün gülüp şarkılar söylüyorlardı. 20 yaşlarında bile değillerdi. 27 yaşındaki generalleri de ordunun en yaşlı erkeği olarak kabul ediliyordu. Bu neşe, bu gençlik, bu tasasızlık papazların öfke saçan vaazlarını hoş bir biçimde yanıtlıyordu. Rahipler 6 aydan beri kutsal kürsülerinin tepesinden Fransızların ölüm cezasına çarpılma pahasına her şeyi yakıp yıkmak, herkesin kafasını kesmek zorunda olan canavarlar olduklarını avaz avaz ilan ediyorlardı. Bu amaçla da diyorlardı, her alay başında giyotiniyle yürüyordu. Kırsal yörelerde kulübelerin kapısında evin kadınının küçük çocuğunu kucağında sallamakla uğraşan Fransız askerleri görülüyordu. Hemen hemen her akşamda herhangi bir trompetçi keman çalarak bir balo düzenleyiveriyordu. Danslar pek ustalıklı ve karmaşıktı. Ülkenin kadınlarını öğretebilmeleri için çok usta olmaları gereken askerler de bu dansları bilmiyorlardı. O nedenle Monferini, Satüs'ü ve daha başka İtalyan danslarını genç Fransızlara yörenin kadınları gösteriyordu. Subaylar olabildiğince varlıklı kişilerin evlerine yerleştirilmişti. Subayların kendilerini toparlamaya pek gereksinimleri vardı. Söz gelimi Robert adındaki bir teğmen Del Donio Markizi'nin sarayı için konaklama pusulası almıştı. Oldukça dinç gözüken bu genç savaşçı subayın o sarayın kapısından içeri girerken cebinde topu topu 6 franklık bir eküsü vardı. Onu kendisine Plasens'te vermişlerdi. Lodi Köprüsü'nü geçtikten sonra bir top güllesiyle ölen yakışıklı bir Avusturyalı subaydan nankin dokumasından gıcır gıcır yepyeni şahane bir pantolon almıştı. Hiçbir giysi hiçbir zaman bundan daha tam zamanında gelmemiştir. Subay apoletleri yündendi. Parçaların bir arada durması için ceketin çuhası kollarda astara dikilmişti. Ne var ki daha üzücü bir durum vardı. Ayakkabılarının tabanı, Dalodi Köprüsü'nün ötesinde savaş alanından alınmış şapkanın parçalarından oluşuyordu. Bu uydurma tabanlar oldukça göze çarpan iplerle ayakkabıların üstüne tutturulmuştu. Öyle ki evin kahyası kendisini Sayın Markiz'le birlikte yemek yemeye çağırmak amacıyla Teğmen Robert'in odasına girdiğinde belki korkunç bir sıkıntı içindeydi. Teğmen ve arkadaşı Seçkin Piyade ile birlikte kendilerini o uğursuz yemekten ayıran 2 saati giysiyi biraz dikmeye çalışıp ayakkabılarının zavallı iplerini mürekkeple siyah boyamakla geçirdiler. En sonunda o korkunç an gelip çattı. Teğmen Robert bana ömrümde hiç bu kadar sıkıldığımı hatırlamıyorum diyordu. O hanımlar kendilerini korkutacağımı düşünüyorlardı. Oysa ben onlardan daha çok titriyordum. Ayakkabılarıma bakıyordum. Nasıl kibarca yürüyeceğimi bilemiyordum bir türlü. Ardından da Del Dongo Markizi o sıralarda güzelliğinin bütün görkemiyle parlıyordu diye sürdürdü. Siz onu o meleksi ve şahane bir tatlılıktaki gözleriyle, o sevimli yüzün ovalini pek güzel belirten koyu sarı renkteki güzel saçlarıyla tanıdınız. Benim kaldığım odada Leonardo da Vinci'nin bir Herodiadı vardı ve Del Dongo Markizi'nin portresiymişçesine benziyordu. Tanrı'nın isteğiyle o doğaüstü güzellikle öylesine büyülendim ki giysimi filan unutuverdim. 2 yıldan beri sadece çirkin ve sefil şeyler görüyordum Cenova ülkesinin dağlarında. Hayranlığım konusunda ona bir sözcük söyleme cesaretini gösterdim. Ne var ki sadece iltifat eden bir insan kişiliğinde uzun zaman kalamayacak kadar sağduyu sahibiydim. Güzel cümleler kurarken bir yandan da baştan başa mermerlerle donatılmış bir yemek salonundaki 12 uşağı görüyordum. Bunların sırtındaki giysiler bana o zamanlar varsıllığın, görkemin doruğu gibi görünüyordu. Düşünün bir kere, o kerataların sadece sapasağlam, iyi durumda ayakkabıları değil, üstelik gümüş dokaları da vardı. Giysilerime, belki hatta ayakkabılarıma dikilen bütün o aptalca bakışları göz ucuyla görüyordum, bu da yüreğimi parçalıyordu. Bir tek sözcükle bütün bu insanları korkutabilirdim ama hanımları ürkütme tehlikesini göze almadan onlara hadlerini nasıl bildirebilirdim? Çünkü Markiz daha sonra bana yüzlerce kez söylediği gibi kendini bir parça yüreklendirebilmek amacıyla o sıralarda manastırda bulunan görümcesi Gina del Dongo'yu yanına getirtmişti. Bu genç hanım da daha sonraları sevimli Pietranera Kontesi oldu. Varlık ve erinç içinde hiç kimse neşe ve sevimlilikte ona erişemeyeceği gibi yazgısı ters döndüğünde de yüreklilik ve ruh dinginliğinde hiç kimse onu geçemedi. O sıralarda 13 yaşında olan ama 18'inde görünen Gina, bildiğiniz gibi canlı, açık yürekli bir yaratıktı. Benim giysilerim karşısında yersiz bir kahkaha koparmaktan öylesine korkuyordu ki ağzını açıp da yemek yemeye cesaret edemiyordu. Markize gelince tam tersine beni zoraki inceliğiyle eziyordu. Gözlerimdeki sabırsızlık kıpırtılarını pekala görüyordu. Uzun sözün kısası pek aptal bir görünüşüm vardı. Hor görülmeyi yutuyordum. Bir Fransız için bunun olanaksız olduğu söylenir. En sonunda gökten inen bir fikir beni aydınlatıverdi. Bu hanımlara sefaletimi beyni sulanmış yaşlı sersem generallerin 2 yıldan beri bizi tuttukları Cenova ülkesinin dağlarında neler çektiklerimizi anlatmaya koyuldum. Orada diyordum, bize ülkede geçmeyen kağıt paralar ve günde 10 dirhem ekmek veriyorlardı. Ben daha konuşmaya başlayalı 2 dakika bile olmamıştı ki iyi yürekli Markiz'in gözleri yaşardı. Gina da pek ciddileşti. Gina bana nasıl değmen diyordu, günde 10 dirhem ekmek mi? Evet efendim. Ama buna karşılık dağıtım haftada 3 kez aksıyordu. Evlerinde kaldığımız köylüler bizden daha da sefil ve yoksul olduklarından kendi tayinimizin bir bölümünü onlara veriyorduk. Sofradan kalkarken salonun kapısına kadar kolumu Markize uzattım. Sonra hızla dönerek üzerinde onca iskambilden şatolar kurduğum o 6 franklık son eküyü sofrada bana hizmet eden uşağa verdim. Robert sözlerini neşeyle sürdürüyordu. Bir hafta sonra Fransızların hiç kimseyi giyotine yollamadıkları iyice anlaşılınca Del Dongo Markisi Como Gölü üzerindeki Grianta Şatosu'ndan döndü. Marti son derece güzel karısıyla gencecik kız kardeşini savaşın rastlantılarına bırakarak ordu yaklaşırken Yiğitçe şatosuna sığınmıştı. Bu Marti'nin bize duyduğu kin korkusuna eşitti, yani ölçüsüzdü. Adamın o solgun ve sofu kocaman yüzü kibarlık tasladığı zaman görülmeye değerdi. Marki'nin Milano'ya dönüşünün ertesi günü 6 milyonluk yardım üzerinden bana 3 arşın çuha ile 200 frank verdiler. Yeniden palazlanıp derlenip toparlandım ve o hanımlara kavalyelik ettim. Çünkü balolar başlamıştı. Teğmen Robert'in öyküsü aşağı yukarı bütün Fransızların öyküsüydü. O iyi yürekli askerlerin sefaletiyle alay edecek yerde onlara acıdılar ve onları sevdiler. Bu umulmadık mutluluk ve sarhoşluk dönemi topu topu 2 küçük yıl sürdü. Çılgınlık öylesine aşırı boyutlarda ve öylesine genel olmuştu ki şu tarihsel ve derin düşünce dışında bu konuda başka türlü bir fikir vermem olanaksız olurdu. Bu halk 100 yıldan beri sıkılıyordu. Güney ülkelerinde doğal görülen zevk ve sefa eskiden Milano'nun şu ünlü dükleri Viscontilerle Sforzaların sarayında egemen olmuştu. Ne var ki İspanyolların Milano'yu ele geçirdikleri hem de asık suratlı, suskun, kuşkulu, kendini beğenmiş ve her zaman ayaklanmalardan korkan efendiler gibi ele geçirdikleri 1624 yılından beri neşe uçup gitmişti. Halklar efendilerinin alışkanlıklarını kaparak yazdıkları her anın tadını çıkaracak yerde, en ufak bir hareket karşısında bir hançer darbesiyle öç almaktan başka bir şey düşünmüyordu. Çılgın sevinç, neşe, zevk, sefa, üzücü ya da akla yakın bütün duyguların unutulması öyle bir noktaya itildi ki, Fransızların Milano'ya girdikleri 15 Mayıs 1796'dan Castano Savaşı'ndan sonra kovuldukları Nisan 1799'a değin, bütün bu süre içinde üzgün olmayı ve para kazanmayı unutan milyoner yaşlı tüccarları, pimpirik tefecileri, ihtiyar noterleri gösterebildiler. Olsa olsa genel neşeyi ve bütün gönüllerin ışımasına karşı çıkmak, onlara katılmamak istermiş gibi kırsal yörelerdeki şatolarına çekilen pek soylu birkaç aileyi saymak olasılığı vardı. Bu soylu ve zengin ailelerin Fransız ordusu için istenen yardımların bölüştürülmesinde can sıkıcı bir biçimde seçilmiş oldukları da bir gerçektir. Bunca taşkın neşe görmekten pek canı sıkılan Del Dongo Markisi, Como Gölü ötesindeki görkemli Grianta şotasına kapağı atan ilk soylulardan biri olmuştu. Hanımlar Teğmen Robert'i oraya götürdüler. Büyük bir bölümüne tepeden baktığı o yüce soyluluktaki gölün üzerinde 150 ayak yükseklikteki bir yaylanın üstünde, belki de bütün dünyada en eşsiz bir konumda kurulan bu şato eskiden bir müstahkem mevkiydi. Del Dongo ailesi şatoyu 15. yüzyılda yaptırdı. Bunu ailenin armalarıyla bezenmiş mermerler her yanda kanıtlıyordu. Orada hala iner kalkar köprüler, gerçekte sudan yoksun derin hendekler görülüyordu. Ne var ki 80 ayak yüksekliğindeki 6 ayak kalınlığındaki bu duvarlarla o şato her türlü saldırıdan korunuyordu. İşte bu nedenle de kuşkulu Marki'nin gözünde burası pek değerliydi. Marki çevresinde kendisine yürekten bağlı olduklarını varsaydığı 25 ya da 30 uşakla Milano'da olduğundan daha az korkuyordu bu şatoda. Aslında adamlarının bu bağlılığı sadece görünüşteydi. Çünkü Marki bol bol küfürler savurmadan onlarla konuşmazdı. Bu korku hiç de boşuna değildi. Avusturya'nın savaş alanında alınan tutsakları kaçırmak amacıyla Grianta'dan 3 fersa ötedeki İsviçre sınırına yerleştirdiği bir casusla pek yakından ilişkiliydi Marki. Bu kaçırma olaylarını Fransız generaller pek ciddiye alabilirlerdi. Marki genç eşini Milano'da bırakmıştı. Markiz orada ailenin işlerini yönetiyordu. Ülkede dedikleri gibi Casa del Dongo, Del Dongo hanesinden istenen yardım salmalarını karşılamakla yükümlüydü. Genç kadın bunların yükünü azaltmaya çalışıyordu. Böylece de kamu görevleri kabul etmiş kimi soylularla, hatta soylu olamayan pek etkili kimselerle karşılaşmak zorunda kalıyordu. Bu ailede çok önemli bir olay meydana geldi. Marki kız kardeşi Gina'yı çok zengin ve pek soylu birisiyle evlendirmeyi tasarlamıştı. Ne var ki adam pudra kullanıyordu. Bu yüzden de Gina onu kahkahalarla gülerek karşılıyordu. Kısa bir süre sonra da Pietra Nera kontu ile evlenme çılgınlığında bulundu. Aslında kont iyi bir ailedendi, pek de yakışıklıydı ama babadan oğula müflisti. Hepsinden beteri de yeni fikirlerin ateşli bir yandaşıydı. Pietra Nera İtalyan ordusunda teğmendi. İşte bu da Marki'nin üzüntüsünü bir kat daha artırıyordu. Çılgınlık ve mutluluk dolu bu 2 yıldan sonra Paris yöneticisi yerini iyice sağlamlaştırmış egemenler havası takınarak ortanın üstünde olan her şeye karşı ölesiye bir kin bağladı. İtalya ordusuna atadığı yeteneksiz, beceriksiz generaller 2 yıl önce Arcole il Lonato tansıklarına tanık olan o aynı Verone ovalarında bir dizi savaş yitirdiler. Avusturyalılar Milano'ya yaklaştılar. Tabur komutanı olan ve Cassano Savaşı'nda yaralanan teğmen Robert yakın dostu olan Del Dongo Markizi'nin evinde son kez olarak konakladı. Vedalaşma pek yürek paralayıcı oldu. Robert Fransızların Novi üzerinden geri çekilişlerini izleyen Pietra Nera kontu ile birlikte gitti. Ağabeyinin aile kalıtındaki korunan hissesini vermeyi reddettiği genç konteste 2 tekerlekli yaysız bir arabaya binerek orduyu izledi. İşte o zaman Milanoluların Il Tradici Mezi, 13 ay adını verdikleri o gericilik ve eski fikirlere dönüş dönemi başladı. Çünkü bereket versin ki talihlerine bu aptallığa dönüş topu topu 13 ay Marengo Savaşı'na değin sürdü. Ne kadar köhne, eski, sofu, asık suratlı insan varsa yeniden işlerin başına geçtiler ve toplumun yönetimini yeniden ellerine geçirdiler. Kısa zaman sonra iyi öğretilere sadık kalan kimseler köylerde Napolyon'un birçok bakımdan hak ettiği üzere Mısır'da Memlükler tarafından asıldığını ilan ettiler. Kafa tutarak gidip malikanelerine kapanan ve öç almaya susamış bir halde geri dönen bu adamlar arasında Del Dongo Markisi özellikle aşırı öfkesi ve şiddetiyle dikkat çekiyordu. Abartıcılığı Marki'yi doğal olarak partinin başına getirdi. Korkmadıkları zaman son derece dürüst ve namuslu olan ama hep tir tir titreyen bu efendiler Avusturyalı generali kandırmayı başardılar. Oldukça saf bir adam olan general sertliğin üstün bir politika olduğuna inandırıldı ve 150 yurtseveri tutuklattı. O sırada İtalya'da bundan iyisi can sağlığıydı. Aradan kısa bir zaman geçince de bu yurtseverleri sürgüne gönderdiler. Nem ve özellikle de yetersiz beslenme yeraltı mağaralarına atılan bu alçakların çabucak hakkından geldi, adalet de böylece yerini bulmuş oldu. Del Dongo Markesi parlak bir konum kazandı. Daha başka bir sürü güzel niteliklerine iğrenç bir cimriliği de eklediğinden kız kardeşi Pietra Nera Kontesi'ne tek bir metelik bile göndermediğini açıkça övünerek söylerdi. Hala kocasını deliler gibi seven Kontes ondan ayrılmak istemiyor, Fransa'da eşiyle birlikte açlıktan ölüyordu adeta. İyi yürekli Markiz bu duruma son derece üzülüyordu. En sonunda kocasının her akşam yatağının altındaki bir demir kasaya kapatmak üzere geri aldığı mücevher çekmecesinden küçük birkaç elmas aşırmayı başardı. Markiz kocasına 800 bin franklık bir drahoma getirmişti. Kişisel harcamaları için de eline ayda 80 frank geçiyordu. Fransızların Milano'nun dışında bulundukları 13 ay boyunca pek çekingen olan bu kadın bin bir bahane buldu ve siyah giysileri sırtından hiç çıkarmadı.